Ayrım 6.
Haritada ortaya çıkan Yunanistan'ın yalnızca çok küçük bir devlet olması ve Yunan milliyetçilerinin niyet ettiği gibi olmamasının tek nedeni, İngiltere, Fransa ve Avusturya'nın uysal bir Osmanlı İmparatorluğunu Rusya'nın nüfuzu altındaki güçlü bir Yunanistan'a tercih etmiş olmalarıydı. 4. Sultan II. Mahmud'un sonraki yılları, reformların başlaması. Mısır bunalımı. Padişah ile onun en güçlü tebaası olan Mısır valisi arasında 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğunu tehdit eden en büyük krize dönüşen çatışma, bütün sonucu Yunanistan'ın bağımsızlığı olan Edirne Anlaşması ile aynı anda ve bu anlaşmanın gölgesi altında zaten başlamış oluyordu. Mehmet Ali Yunan bunalımından, çabalarının ve girmiş olduğu muazzam masrafın karşılığında çok az şeyle çıkmıştı. Üstelik 1827'de filosunu yitirmişti. Bu yüzden telafiyi başka alanlarda aramaya çalışmasını anlamak mümkün olmaktadır. İlk önce Fransız hükümetiyle anlaşmayı denedi. Mısır'ın geleneksel olarak Fransa ile yakın bağları vardı. Fransız Katolik misyonerleri ülkede uzun süredir faaldiler. Napolyon işgali henüz hafızalardaydı ve Mehmet Ali'nin yeni ordusunun yaratılmasında ve eğitiminde Fransız subayları başrol oynamışlardı. Mehmet Ali, Fransız konsolosu Drovetti ile Kuzey Afrika'daki Osmanlı eyaletlerinin Trablusgarp, Tunus ve Cezayir, Mısır tarafından Fransız desteği ve Osmanlı'nın rızasıyla işgal edilmesini görüştü. Karşılığında Fransızlar bölgede siyasal ve ekonomik ayrıcalıklar edineceklerdi. Bu planlardan bir şey çıkmadı. Bunun yerine Fransa Cezayir'i bizzat kendi işgal etmeye karar verdi. Mehmet Ali bu kez benzer önerilerle İngiltere'ye başvurdu. İngiltere işbirliğini kabul etmeyince Mehmet Ali tek başına harekete karar verdi. 1831'de Suriye'yi fethetmek için büyük bir seferin bahanesi olarak Akka'nın Osmanlı valisiyle arasında içten içe devam eden bir uyuşmazlığı, yani Mısır'dan kaçan Mısırlı köylülerin iadesini Akka valisinin kabul etmeyişine ilişkin uyuşmazlığı kullandı. Valinin sert direnişine rağmen Akka Mayıs 1832'de düştü. Temmuz ayında Mehmet Ali'nin Mısır ordusuna komuta eden oğlu İbrahim Paşa, Osmanlıları iki kez mağlup ederek Suriye'nin işgalini tamamladı. Osmanlı yönetimi Mehmet Ali'yi resmen azledip onu bir asi olarak ilan etti. Mehmet Ali görüşmeleri başlatmayı denedi. Ama Osmanlı yönetimi kabul etmeyince askerlerine Anadolu'ya girme emrini verdi. Ve askerleri 27 Kasım 1832'de Osmanlı güçlerini Konya yakınlarında bozguna uğrattı. Bu bozgun Mısırlılara Osmanlı başkentinin yolunu açmıştı. Mehmet Ali görüşmeleri yeniden başlatmaya çalışırken uygun zamanı kollayarak oyalanmaktaydı. Osmanlılar ise ona karşı umutsuz şekilde dış destek elde etmeye çalışıyorlardı. İngiltere manevi destekten fazla bir şey vermeyi reddetmişti. Avusturya Başbakanı Metternich aynı şekilde sessiz kalmıştı. Umutsuzluk içindeki padişah yardım için geleneksel düşmanına Çar'a başvurdu. Mehmet Ali'yi nefret ettikleri Fransız yönetiminin Louis Philippe'in Temmuz monarşisinin bir kuklası olarak gören ve önemli bir diplomatik zafer fırsatını sezen Ruslar, padişaha diplomatik ve askeri destek sundular. Padişah ile Mehmet Ali arasındaki görüşmeler yine yarıda kalıp İbrahim Paşa'nın güçleri İstanbul'a doğru ilerlemeye başlayınca, Rus askerleri 5 Nisan 1833'te İstanbul Boğazı'na geldiler. Rus askerleri İbrahim Paşa'nın başkent yönündeki her hareketine engel oluyordu. Ancak ona hücum edecek durumda ve yeter sayıda değillerdi. Bu nedenle padişahın Mehmet Ali'nin taleplerini kabul etmekten ve onu Mayıs ayında Suriye valisi olarak atamaktan başka çaresi kalmamıştı. Ayrıca oğlu İbrahim Paşa, Adana bölgesinin vergilerini toplayacaktı. Ruslar hedeflemiş oldukları diplomatik ödülü Temmuz 1833'te sonuçlanan Hünkar İskelesi Anlaşması ile aldılar. Bu anlaşma esas itibarıyla Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 8 yıl süreli savunma amaçlı bir ittifaktı. Özellikle de liberal çevrelerde Rus fobisinin çoktandır artmakta olduğu İngiltere'de bu antlaşmanın etkisi çok büyük olmuştu. Artık kabinede Rusya'nın Orta Doğu'ya nüfuz etme tehlikesinden son derece endişe eder olmuştu. Londra, Rusya'nın yayılma siyasetini bir tehdit olarak görüyordu ve bu tehdidi ortadan kaldırmaya çalışmak, sonraki 10 yıllarda İngiliz dış siyasetinin esas belirleyicilerinden biri haline gelecekti. İngiltere aynı zamanda bütün bu zor durumlara yol açan kişiye, Mehmet Ali'ye fazlasıyla düşman olmuştu. İkinci Mahmut, Suriye'nin kaybını asla kabul etmiyor ve öcünü almak için fırsat kolluyordu. 1838'de nüfuzlu Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'yı Mehmet Ali üzerine yapılacak bir saldırı için İngiliz yönetiminin desteğini elde etmeye çalışmak amacıyla Londra'ya gönderdi. Osmanlı pazarlarını tahminen Mısırlılardan geri alınacak bölgeler dahil İngiliz ticaretini açan bir serbest ticaret antlaşması teklif edilmiş ve bu antlaşma akdedilmiş olduğu halde istenen destek sağlanmamıştı. Yine de padişah Nisan 1839'da Kuzey Suriye'deki Mısır güçlerine saldırmayı emredecek kadar güçlü olduğunu düşündü. Sonuç 24 Haziran'da Nizip'te Osmanlı'nın açık yenilgisiydi. Bu da yetmiyormuş gibi hemen ardından Akdeniz'deki Osmanlı filosunun komutanı olan Kaptan Paşa en büyük rakiplerinden birinin sadrazamlığa atandığını ve filosunun geri çağrıldığını öğrenince İskenderiye'ye geçmiş ve Osmanlı filosunu Mısırlılara teslim etmişti. Doğu sorunu. İkinci Mahmut'un son yıllarında Avrupa'nın büyük güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na yönelik ilgilerinde belirgin bir artış olmuştu. Yunan ve Mısır bunalımları imparatorluğun zayıflığını ortaya çıkarmış ve Rusya'nın nüfuz alanına girmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun oluşturduğu stratejik tehlike ki bu durumda Ruslar İngilizlerin Akdeniz ve Asya'daki konumunu tehdit edebileceklerdi, İngiltere'yi alarma geçirmişti. Avusturya'da Rusya'nın Balkanlardaki hakimiyetinden giderek daha fazla korkuyordu. İngiltere ile Fransa arasındaki yayılımcı rekabet, Napolyon'un Mısır seferinden bir kuşak sonra kendisini yine hissettiriyordu. Balkanlarda çekişen milliyetçilik hareketlerinin ve büyük güçlerin emperyalist emellerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına yol açmadan tatmin edilmesi ya da eğer bu yıkılış kaçınılmaz ise ki Avrupalı devlet adamlarının ekseriyeti bu kanıdaydı, Osmanlı İmparatorluğu'nu Avrupa'daki güç dengesini altüst etmeden ve genel bir savaşa sebep vermeden parçalama sorunu, 19. yüzyıl boyunca Doğu sorunu olarak tanımlanmaktaydı. Bu sorun her Avrupa başkentinin siyasal ve diplomatik gündeminde üst seviyede yer alıyordu. Bunda oldukça haklıydılar da. Çünkü tatmin olmamış Sırp milliyetçiliği 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olacak ve sadece Osmanlı değil Avusturya, Rus ve Alman imparatorluklarının da yıkılışına yol açacaktı. Burada kısaca açıklanan uluslararası siyasal gelişmeler 1820'lerin sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda sürecin hızını belirleyen iki kısmen çelişik gelişmenin arka planını şekillendirir. Bir yandan ekonominin bölümlerinin artan şekilde kapitalist dünya sistemine katılması ve bunun sonucu olan ticari büyüme, bu gelişmeden yararlananların yani Osmanlı Hristiyan tüccarı, sanayicisi ve bankerlerinin konumunu güçlendirmekteydi. Öte yandan bu gelişmeyle karşı karşıya kalan 2. Mahmut yönetimi, padişahın kişisel yönetiminde askeri, İdari ve mali reformlar yoluyla devleti güçlendirme çabalarını arttırmaktaydı. Askeri ve siyasal iktidar ile ekonomik güç giderek Osmanlı toplumunun iki farklı kesimi arasında, yani içinde Müslümanların ağır bastığı askeri bürokratik seçkin sınıf ile gelişmekte olan Hristiyan burjuvazisi arasında kutuplaşmıştı. Yabancı güçlerin bu bağlamdaki rolü ise karmaşıktı. Bu güçler özellikle de 1830'lardan 1870'lere kadar İngiltere, Osmanlı Devleti'ni güçlendirmeyi amaçlayan modernleşme reformlarını teşvik ediyor ama aynı zamanda da ticari çıkarlarını ve berat sistemi gereğince birçoğu kendi himayeleri altında olan Hristiyan dindaşlarının haklarını aşırı bir dikkatle koruyorlardı. Sultanın Hristiyan tebaasının eşit haklarını reformların içtenliğinin bir ölçüsü olarak alıp bu haklar için baskı yapıyorlar. Ama Hristiyan cemaatlerinin millet sistemindeki geleneksel haklarından eşitlik karşılığında vazgeçmeyi kabul etmeyişlerini ise destekliyorlardı. Komuta makamında padişah, reform hareketlerinin başlaması. Sultan II. Mahmud'un 1826'dan itibarenki siyaseti, Osmanlı reform çabalarının sonraki 80 yılda tutacağı yönü belirlemişti. Onun siyaseti de sonuçta tıpkı 3. Selim'in ve büyük rakibi ve esin kaynağı olan Mehmet Ali'nin siyasetleri gibi modern bir ordunun kurulması yoluyla merkezi devleti güçlendirmeyi amaçlıyordu. Onun bütün reformları bu amacın araçları olarak yorumlanabilir. Yeni bir ordunun kurulması para isterdi. Para daha etkin bir vergilendirme ile sağlanmak zorundaydı. Ve etkin vergilendirme de ancak modern ve etkin bir merkez ve taşra bürokrasisi sayesinde başarılabilirdi. Devlet denetimini yaymak için daha iyi iletişim araçlarına ve padişahın muhtaç olduğu yeni usuldeki asker ve sivil memurları yetiştirmek için yeni eğitim türlerine gereksinim vardı. II. Mahmud'un Mehmet Ali kadar olmasa bile seleflerinden çok daha ileri gittiği nokta onun var olan yerleşik düzeni ortadan kaldırma, bu yerleşik düzenin kurumlarını lağvetme ya da zararsız hale getirme konusundaki şahsi gayretleri ve reformlarının kapsamıydı. 3. Selim esas olarak var olan sistemin kötüye kullanılmasına karşı mücadele etmeye çalışmışken, Mahmud yeni idari ve adli düzenlemeler yarattı. Yerleşik düzeni baş eğdirmekte dönüm noktası 1826'da Sultan Mahmud ile Yeniçeriler arasındaki çatışma idi. Saltanatının ilk dönemi süresince padişah, bazısı daha 3. Selim tahta çıkmadan önce kurulmuş olan küçük askeri uzmanlık birimlerinin topçu, ulaştırma, istihkamcılar daha fazla gelişmesini teşvik etmişti. Ama Selim'in modern bir piyade sınıfı meydana getirme girişimini tekrarlamaktan ise özenle kaçınmıştı. Yeniçerilerin Yunan seferlerindeki davranışlarına kızmış olan Sultan, Mayıs 1826'da yeni bir ordunun kurulmasını emretti. Her ne kadar yeni ordunun adı Muallem Asakir-i Mansure-i Muhammediye, Muhammed'in eğitilmiş muzaffer askerleri idiyse de, bu aslında Nizam-ı Cedid ordusunun yeniden canlandırılmasıydı. Her Yeniçeri taburundan 150 kişi yeni kıtalara kaydettirilecekti. Bekleneceği gibi Yeniçeriler konumlarının zayıflatılmasına isyan ettiler. Ancak padişah hazırlıklıydı ve Yeniçeriler saraya doğru yürümek için toplandıklarında padişahın topçuları bunları katletti ve kışlalarını ateşe verdi. Başkentteki halk kitlesi tarafından anlaşıldığı kadarıyla destek görmemiş olan Yeniçerilerin bu direnişi 30 dakika içerisinde kırılmıştı. Ertesi gün kıtalar resmen lağvedilmiş ve sonraki haftalar içerisinde taşradaki garnizonlarda bazıları şiddetle direndikten sonra dağıtılmıştı. Osmanlı tarihinde Vakai Hayriye olarak bilinen Yeniçerilerin ortadan kaldırılışından sonra padişah yeni Mansure askerlerinin başındaki kişiyi serasker olarak atamak ve böylece Osmanlı ordusundaki farklı kıtaların geleneksel özelliğine son vermek suretiyle kendisinin ordu üzerinde gelecekteki siyasi hakimiyetini sağlama bağladı. Sonradan serasker Harbiye Nazırı'na dönüşecekti. Vakai Hayriye'nin arkasından 15. yüzyıldan beri Yeniçerilerle yakından ilişkisi olan Bektaşi tarikatı resmen kapatıldı. Ama yaşamını gizli olarak sürdürdü. Yeniçerilerle olan koalisyonları sayesinde daha önceki reformcu padişahlara çok etkili şekilde karşı koymuş olan ulema artık güçlü dayanağını yitirmişti. Ve padişah, ulemanın çok önemli iki alandaki gücünü dizginlemek için ulemanın bu zayıf düşmüş konumundan yararlandı. Dini vakıfların, evkafın mülkünü ayrı bir evkaf müdürlüğü, daha sonra nezareti kurma yoluyla hükümetin denetimi altına aldı ve ulemayı başında Şeyhülislam'ın baş müftünün olduğu hiyerarşik bir örgütlenme biçimine dönüştürdü. Böylece din kurumu üzerindeki denetimi de daha önce orduda yapıldığı şekilde merkezileştirdi. Kuşkusuz 1826'da uygulanan çok sert çözümler imparatorlukta hemen hiç örgütlü silahlı güç bırakmamıştı. Bu yüzden padişah bütün dikkatini yeni bir ordunun Mayıs ayında ilan etmiş olduğu Mansure ordusunun kurulmasına hasretmek zorunda kaldı. Bu çetin dönemin Serdar-ı Ekrem'i olan Hüsrev Paşa'nın desteğiyle sultan büyük güçlüklere rağmen batı tarzında yeni bir ordu kurmayı başardı. En büyük güçlük uygun subayları bulma işiydi. Mehmet Ali askeri güçlerini genişletmeye girişmeden önce küçük ama etkili bir kadro oluşturmaya dikkat etmişti. Ancak bu işi padişah 1826 öncesinin siyasal ikliminde yapamazdı ve işe hemen hemen sıfırdan başlamak zorundaydı. Yeniçeri ocağının yıkılmasından hemen sonra padişah Mısırlı vassalından askeri eğitimciler göndermesini istemiş ama Mehmet Ali belli nedenlerden dolayı bu isteği nazikçe reddetmişti. Bu yüzden subayların eğitimi için daha önce Mısır'da yapıldığı gibi yabancı eğitimciler çağrıldı. Osmanlı hükümeti Fransız, İngiliz ve Rus subaylarına göre Prusyalı subaylara siyasal açıdan daha az kuşku beslediği için Prusyalıları çağırmaya başladı. Böylece Osmanlı ordusunda hemen hemen bir yüzyıl kadar sürecek olan Prusya ve sonradan Alman nüfuzu geleneğini başlatmış oldu. Ancak Müslümanların duyarlılığı, yabancı subayların Osmanlı birliklerinin komutanlığına getirilmesine engel olmuş ve subayların etkililiğini sınırlamıştı. Bir büyük sorun, yeni ordunun giyim ve donatım sorunuydu. Değişik Avrupa ülkelerinden büyük miktarda malzeme ithal edilmiş ama aynı zamanda imparatorluk içinde de bunların üretilmesine gayret edilmişti. Etkin bir ordunun kurulması uzun zaman almıştı ve askeri bakımdan imparatorluk 1826'dan sonraki 20 yıl içinde belki de bu dönemin öncesinde ve sonrasında olduğundan daha zayıftı. Bu durum yıkım getiren 1828-1829 Rus Savaşı'nda ve 1831-1833 ile 1839-1840 yıllarındaki Mısır bunalımlarında açıkça belli olmuştu. Ordunun modernleştirilmesinde önemli bir adım 1834'te Prusya örneğine göre ihtiyat askerlerinin redif oluşturulmasıydı. Amaç hem kamu düzenini güçlendirmek hem de savaş zamanlarında düzenli orduya katabilmek için taşrada gerektiğinde hazır olan eğitilmiş büyük bir insan topluluğu oluşturmaktı. Redif güçleri kötü şekilde örgütlenmiş ve donatılmış olmalarına rağmen daha sonraları hükümetin taşra üzerinde önemli bir denetim aracına dönüşmüştü. İkinci Mahmut, ülkeye hakim olmak ve devlet gelirlerini toplamak için modern bir ordunun yetmeyeceğini, etkin bir bürokrasi örgütüne gerek olduğunu kavramıştı. Bunu başarmak için padişahın merkezdeki girişimlerinde 3 nokta içerilmekteydi. Önce kalemlerde çalışanlara şahsen ve topluca daha güvenli bir statü sağlamak için bir takım önlemler aldı. 1826'da eskiden beri sürmekte olan gözden düşmüş yüksek mevki sahibi devlet adamlarının servetini müsaade etme adetini kaldırdı. 1834'te bütün yüksek devlet memurları için adet hükmünde olan her yıl yeniden tayin usulünü ve Osmanlı kalem görevlilerinin çoğuna ağır bir yük getiren tayin ücreti ödeme usulünü kaldırdı. Ve kalemlerde çalışanların gelirini oluşturmakta olan ve gördükleri işlerin karşılığı olarak almakta oldukları ücretin yerine düzenli aylık uygulamasını getirdi. Ertesi yıl modern bir hiyerarşik rütbe sistemini uygulamaya koydu. Ve aynı zamanda kalemlerdeki loncavari eski meslek eğitimi sistemi yerine resmi bir eğitim sistemi getirmeye çalıştı. Bu değişim sonraki yarım yüzyıl boyunca derece derece yerleşecekti. İkinci olarak Babıali'nin geleneksel oldukça az farklılaşmış yönetim sisteminin yerine merkezi devletin yeni amaçlarıyla bağdaşır bir iş bölümünü getirdi. Bu süreç içinde padişahın bütün yetkilerinin vekili, alter egosu adledile gelmiş olan sadrazamın çeşitli görevleri astları arasında paylaştırılmıştı. Sadrazam ketüdası Kahya önce mülkiye nazırı sonra 1837'de dahiliye nazırı oldu. Reisül Küttab hariciye nazırına dönüştü. Hazine Dairesi'ni ve Adalet Bakanlığı'nı andırır kuruluşlar da bir gelişim geçirdiler. Üçüncü olarak padişah reformlar nedeniyle artan yasama yüküyle uğraşmaları için hem sarayda hem de Babıali'de danışma meclisleri oluşturmaya girişti. Bu meclislerin içinde en önemli olanı Meclisi Valayı Ahkam-ı Adliye, Adli Hükümler Yüksek Meclisi idi. Bu meclis daha uzmanlaşmış bazı küçük kurullarla birlikte sonraki 30 yıldaki reform siyasetlerinde son derece önemli rol oynayacaktı. Mali sorunlar. Reformlar, özellikle de askeri reformlar tahmin edilemeyen ölçüde paraya mal olmuştu. Ordu için oluşturulmuş özel hazine olan Mansure Hazinesi için devlet gelirleri seviyesinin artırılması, padişah ve hükümetinin daima en acil sorunlarından biri olmuştu. 1826'dan itibaren bu hazineye gitgide daha çok devlet geliri aktarılmıştı. Aktarılan bu gelirler, iltizamdan, hükümet denetimi altına alınan dini vakıflardan, müsaade edilmiş mülklerden ve bu amaçla başlatılmış rüsumat-ı cihadiye, cihat vergisi denilen yeni vergilerden gelen gelirler idi.